Ayrım 5.
Sayfa 54. Fakat ne çare ki artık her şey bitmişti. Ordular çökmüş, sınırlar çözülmüştü. Saray bir hiç de ihtilalin o kadar gürültüyle getirildiği şeylerden ortada bir hayal kırıklığından başka bir şey kalmamıştı. Bu görülmemiş hayal kırıklığıyla maneviyet bozukluğu içindeki memleket son dakikalarını yaşıyor gibiydi. Çocukluğumda bize misafir gelen şom ağızlı hoca hanımın haber verdiği şeyler galiba doğru çıkıyordu. Evvel işam, ahır işam. Biraz ortalık durulup da biraz ümit, biraz cesaret veren birkaç olay birbirini kovalayınca ilk reaksiyon ruhları saran bir intikam duygusu oldu. Bu duygu uğradığımız felaketten hatta Allah'ı bile mesul tutacak kadar kuvvetliydi. Ona ey Bulgar vahşet ve canavarlığının en büyük amili diyecek kadar azgındı. Bu parça asi ve kızgın bir şarkının bir parçasıydı. Dipnot, İzmir'de musiki öğretmeni İ. Zühtü Bey'in eseri. Bu şarkı bütün mekteplerde okutuluyordu. İntikam duygusu belki yapıcı bir şey değildir. Fakat bu duygu o zaman yeni bir şeyler ümit etmek için ruhları besleyebiliyordu. Nitekim olaylar çabuk gelişti. Bizi yenen Balkan devletlerinin aralarına bir takım anlaşmazlıklar girince, istila ordularının İstanbul kapılarından çekilişi, Edirne'nin geri alınışı Türkler üzerinde büyük etkiler yarattı. Demek belki de her şey henüz kaybolmamıştı. Havada yeni bir şeyler esiyordu. Gerçi geniş bir vatan parçası kaybolmuştu. Kalan vatan topraklarının ise karışık ve gevşek bir kalabalığı barındırdığı anlaşılıyordu. Bu kof kalabalığı teşkil eden bir sürü yabancı ırklar, milliyetler artık ayrı ayrı kendi istiklal davalarını ortaya atıyorlardı. Fakat bütün bu karışıklıklar içinde biz insanların kafalarında yeni bir anlayış doğuyordu. Bu yeni bir vatan, yeni bir millet anlayışıdır. Bu yeni anlayışa göre vatan artık sadece devletin sınırlandırdığı topraklar demek değildi. Yani vatan sadece ordunun hakim olduğu yer demek değildi. Hem de asıl olan vatan değil, milletti. Millet tarihleri, dilleri, dilekleri, ırkları bir olan insanların tarihi topluluğudur deniliyordu. Madem ki eski Osmanlı kalabalığını teşkil eden milletlerden her biri artık kendi benliğine dönüyordu, o halde bu milletler arasında Türk olan kütle içinde bir milli ruh, bir milli benlik duygusu lazımdı. Bu bir kendine dönüş ve kendini buluş demekti. Bunun üzerine bazı kültür hareketleri başladı. Bir şeyler arayan ve bir şeylere muhtaç olan genç ruhlar için bu hareketler büyük bir değer taşıyordu. Benim içimde bu genç ruhlardan biri yaşıyordu. Gerçi biz evvelce de Türktük fakat kendimize Türk diyemezdik. Türk sözü birçok ırkları, kavimleri birleştiren bir imparatorlukta, bir kavmin diğerleri üstünde tahakkümünü hatırlatır ve onları gücendirir diye düşünülüyordu. Halbuki bu imparatorlukta yaşayan diğer ırkların, diğer milletlerin hepsi kendilerini kendi milletlerinin adıyla tanır ve öyle anarlardı. Benim okuduğum asker mektebine Yemen'den, Kürdistan'dan veya sarayla hısım akraba olan Çerkez köylerinden getirilen imtiyazlı çocuklar hep milliyetleriyle övünürlerdi. Bize yukarıdan bakarlardı. Fakat biz Türkler kendimizi anlatmak için ırk hüviyetimizi hiçbir zaman dile getiremezdik. Irkımızı da bilmez ya inkar ederdik. Milletimizin adı geçmek lazım geldiği zaman kendimize sadece Osmanlı der geçerdik. Hatta dilimizin adı bile Türkçe değil, Osmanlıcaydı. Tarihimizin de Osmanlı tarihi olduğu gibi. Reddedilen, inkar edilen Türk adına kimsenin sahip çıkmaması için her tedbir alınmıştı. Umumi kanaate göre Türk kaba, görgüsüz ve kabiliyetsiz bir varlıktı. Bu aşağı görülen varlığın bir gün bütün bu bilinenlerden başka türlü bir çehre ile ortaya konuluşunu ben evvela bir dergide gördüm. Daha Balkan Harbi'nden önceki günlerdeydi. Bu dergide bir üzümcülün öyküsünü okudum. Dipnot, Türk Yurdu Mecmuası hikayeyi yazan Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Bu üzümcü sokaklarda dalga dalga uğultular yaratarak çavuş üzümü çavuş diye bağırdığı zaman sesinde öykücünün yazdığına göre eski kale burçlarında atılan naralar dile geliyordu. Bu ses bir zaman ülkeleri fetheden süvarilerin gürültüleri gibi bambaşka insanı saran bir şekilde tasvir olunuyordu. Bu öyküdeki üzümcü tezgah başlarına müşterilerine binbir dil döküp dalavere çeviren Rum, Ermeni bezilyanlarından başka bir insandı. Bu insan yüksek bir soydan ve erkek bir varlıktı. Ben üzümcünün öyküsünü ilk okuduğum zaman bu öykünün derin tesiri altında kaldım, derin düşüncelere daldım. Bu öykünün basıldığı mecmua diğer meseleleri de başka türlü alıyordu. Bu mecmuaya göre bilinmeyen fakat büyük bir Türk milleti vardı. Bu milletin tarihi Osman Gazi'nin çadır kurduğu Söğüt yahut Domaniç yaylasından başlamıyordu. Milletin ilk varlığı da 300 çadır halkından ibaret değildi. Bu milletin vatanı Osmanlı Devleti'ni sınırladığı yerlerden bile büyüktü. Onun vatanı Türk milletinin yaşadığı her yerdi. Gerçi bu vatan bölünmüştü, parçalanmıştı, millet yer yer esirdi. Fakat tarih birliği, ırk birliği, dil birliği, dilek birliği olunca onun bir gün kurtulması, kalkınması ve kendi toprakları üstünde kendi saltanatını kurması mukadderdir deniliyordu. Çünkü bu yeni görüşe göre asıl olan milletti. Vatan bu milletin yaşadığı her yerdi. Hangi taht ve hangi bayrak altında olursa olsun bu vatanın bir de adı vardı, Turan. Bu ses başka ve beklenmeyen bir sesti. Balkan yenilgisinden sonra memleketin az çok okumuş genç neslinin görüş, anlayış ufkunda bir uyarıcı sabah rüzgarı gibi esti. Bu ses hatta sadece bir teselli görüşü bile olsa bizim kuşağımız buna muhtaçtı. Çünkü bu ses bize mağlubiyetin haysiyet kırıcı ruh sefaletini unutturan, bizi aşağılık duygularından kurtaran, günlük hayat kaygılarını hor gösteren ve kafalara ümit, hayal enginlikleri veren bir şeydi. Yeni geniş ufuklar açıyordu. Bu bir kurtuluş ümidiydi. Bir sığınak, bir son çareydi. Bu mağlupların derlendiği, toplandığı, yeni fütuhat için yeni yollar bulup mızraklarını naralarla havaya kaldırdıkları bir yeni Ergenekon'du. Dipnot, Ergenekon, efsanevi bir yurt. Bir yeniden doğuş ve kurtuluş timsali. Bu efsaneye göre vaktiyle Türk kavmi yeniliyor, dağılıyor. Yalnız iki genç erkekle iki kız bir dağın arkasında, bir kayalığın içinde boş bir yurda sığınıyorlar. 400 sene geçiyor fakat bir gün bozkurt görünüyor. Bir çoban kurdu görüyor, kurdun kaçtığı deliği belliyor. Bir demirci ocak yakıp dağı deliyor. Millet oradan çıkarak hürriyete kavuşuyor. Hatta bu Ergenekon sadece bir heyecan ve ümit kaynağı olarak kalıp ortada bir bozkurt, bir börtücene olmasa da. Benim de kalbim artık bu yeni duygularla çarpıyordu. Sanki aradığım bir şeyleri artık bulmuş gibiydim. Çölde su artık görünmüştü. Öyle ya diyordum, Osmanlılık seferleri artık sona ermiş bir çürük tekne olabilir. Fakat biz sadece Osmanlı değiliz ki. Biz Osmanlı olmadan önce Türktük, bugün de Türküz. Kaybolmakta olan sadece Osmanlı vatanıdır. Halbuki Türk'ün vatanı işte dünyayı kaplıyor. Çünkü Türk'ün yaşadığı her yer hangi bayrak altında olursa olsun Türk'ün vatanıdır. Bu vatanın sınırları Tuna'dan, Meriç'ten, Altaylara, Çin Seddi'ne hatta Sarı Deniz'e kadar uzanıyor. Arap çöllerinden ve Himalayalardan Kuzey Buz Denizi'ne kadar uzanıyor. Buraları kimin elinde olursa olsun Türk'ün vatanıdır. Hem şimdi aslımızı daha gerilere ulaştırmakla yeni kahramanlar kazanıyoruz. Oğuz Han, Bilge Kağan, Cengiz Han, Timur Lenk, Babür Han ve daha niceleri. Bu dava sarsılmış fakat aktif hayata henüz başlamamış ama ileride yapacağı bir şeyler olduğunu sanan bir delikanlı için yeni bir ülkü, bir kurtuluş kapısı gerçekten bir yeni Ergenekon'du. İntikam duyguları, Balkan hayranlığı, Bulgar komitacılarını taklit ederek komitacı bir nesil yetiştirmek hevesleri bu yeni inancın yanında küçüldüler. Şimdi İstanbul yalnız Osmanlı Devleti'nin başkenti olduğu için değil, en güzel Türkçenin konuşulduğu, en ülkücü kitapların yazıldığı, en geniş ufuklara seslenen yeni bir hareketin merkezi olduğu için başka bir önlem aldı. Anadolu ise birden sevildi. Eski devrin kasvetli Anadolu'su kaba ve görgüsüz Türk'ü artık tarihe karışmıştı. Şimdi milletin adı Türk, konuştuğu dil güzel Türkçeydi. Türklük şerefli bir ululuktu. Vatana ise artık Osmanlı toprağı değil, Türk yurdu deniliyordu. Hantal saraylarında hantal vücuduyla bir gölge halinde yaşayan padişahın bile durumu değişmişti. O da artık Türk Hakanı olmuştu. İnsanların da adları değişiyordu. Asıl isimlerimizin ardına yeni adlar takıyorduk. Alpler, Tekinler, Oğuzlar, Börteceneler türemişti. Türk tarihinin sınırları da birden asırlarca gerilere uzamıştı. Kökleri derinlere inmişti. Çinlilere saldıkları korkuyla Çin Seddi'ni yaptıran Hunlar, Kara Hitaylar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlar, sonra Moğollar, Tatarlar, Kırgızlar, hatta Finler, Macarlar. Şimdi hepsi de Türk ve bizim kardeşlerimiz olmuşlardı. Cengiz'in Harzem Türklerini yahut Selçuk şehirleri halkını toptan öldürüşü, Timur Lenk'in Anadolu'yu yakıp yıkışı artık unutulması gereken birer kardeş kavgası sayılıyordu. Onlar artık bizim milli kahramanlarımızdı. Onların çocuklarının bulundukları ülkelerde şimdi esir olarak yaşamalarına da fazla önem verilmiyordu. Çünkü yakında yeni kahramanlar çıkacak, onları kurtaracaklardı. Mektepler, hele öğretmen mektepleri bu yeni hareketin birer ocağı olmuşlardı. Şimdi ben de bir muallim mektebinde okuyordum. Balkan Harbi memleketin kaderi gibi bizim aile hayatımızı da bozmuştu. Anam ve ağabeylerimden biri ölmüştü. Babam artık çalışma gücünü kaybetmişti. 35 yıl yalnız 100 kuruş aylıkla dertli beyin en inanılır adamı olarak çalıştığı bahçesinden ve toprağından artık yaşlandığı için hiçbir şeysiz atılmıştı. Çünkü artık gözleri de görmüyordu. Diğer ağabeyim de kısa bir süre sonra memleketin başına çökecek 1. Dünya Harbi'nin daha ilk çarpışmasında Sarıkamış'ta şehit düşeceği Şark sınırlarına tayin olunmuştu. Nitekim aradan çok geçmeyecek, ben de aynı cephede, aynı yerde iki ateşin arasında toprağa düşecek ve 2 ay tedavi göreceğim yaralılar hastanesine kaldırılacaktım. Fakat henüz muallim mektebindeydim ve yeni ülkümüzün sarhoşuydum. Kaderimdeki değişiklik ve ailemin dağılışı ikinci planda kalıyordu. Biz gençler şimdi de muallim mektebi dershanelerinin duvarlarına asılan haritaların başına toplanıyorduk. Bu haritaların üstünde yeni Türk vatanının sınırlarını çizmeye çalışıyorduk. Osmanlı Afrikası, Yemenler, Hintler, Bosna Hersekler artık gözümüze görünmüyordu. Bir elimizi Balkan geçitlerinin Tuna Meriç havzalarının üzerine koyardık. Sonra diğer elimizi Kırım'ı, Kafkasya'yı, Baş Kürdistan'ı, Türkistan'ı sıralayarak Altaylara, Çin Türkistan'ına, Çangari'ye, Altındağ'a uzatırdık. Buraları hep bizim derdik. Buralarını hep biz kurtaracaktık. Rumeli'de sınırlarımız gerçi bizim mektebin kapısından 2 kilometre ileride Edirne'nin şehir istasyonunda bitiyordu. Ama bu bizim gözümüze görünmüyordu. Bizim gözümüz dünyanın öbür ucunda, Kafkasyalarda, Türkistanlarda, Çin sınırlarındaydı. Oralara gidecektik, köylere, avullara, obalara koşacaktık. Elde asa, ayakta çarık, sırtta kitap çantalarını Anadolu'ya, Azerbaycan'a, Türkistan'a taşıyacaktık. Yakın mazi artık kasvetli bir rüyaydı. Hakikat yalnız istikbaldeydi ve aradığımız su orada, önümüzde parlıyordu. Avrupa'da 1. Dünya Harbi işte bu hava içinde patladı. 2 Ağustos 1914. Ben de artık bir delikanlı sayılabilirdim. Muallim mektebinin en ileri öğrencisiydim. Törenlerde, mitinglerde, geçit resimlerinde ya bir izci elbisesi yahut da yarı asker bir mektep kıyafetiyle hep beni konuştururlardı. Narin fakat sıhhatli bir yapılışım vardı. Bazen mektep sahnesinde, bazen şehir meydanına kurulan bir kürsüde yahut da büyük bir sultan camiinin avlusunu dolduran kalabalığa söz söylemeye başladığım zaman kollarımı hayalimde yaşattığım geniş vatanın, büyük Tur'an'ın bütün kufuklarını kucaklayacakmışım gibi açardım. Sanki sözlerimi yalnız bu kürsülerin önündeki kalabalık değil, o ufukların içinde yaşayan bütün insanlar dinliyorlarmış gibi heyecanlanırdım. Ders yılı sona erip de mektep kapılarını kapayınca hemen köylere koşardım. Harman makinelerinde çıraklık yahut makinist yardımcılığı yapardım. Makinelerde iş bitince de aşar yazıcılığına yahut köy katipliğine girerdim. Sonra mektepler açılıncaya kadar eğer vakit kalırsa köy köy gezerdim. Kırlar, yollar ve halkın kaynaşan kalabalığı beni gittikçe sarıyordu. Köy kahvelerinde, mescit avlularında sarıklı hocalarla tartışmalara girerdim. Yahut harman yerlerinde köy çocuklarını etrafıma toplar, onlara marşlar, talimler öğretirdim. Yolumuz artık bellidir diyordum. Bu yol o vaktin dillerde dolaşan bir tabirine göre halka doğru giden yoldu. Halka çıkan yoldu. Bu halk Tuna'dan, Meriç'ten, Altındağ, Sarıdeniz'e kadar yayılan Turanlılar yani Türk yığınlarıydı. 1. Dünya Harbi'nin seferberlik haberi beni o sırada gene bir köyde buldu. Harman makinesi işleri henüz bitmemişti. Köye bir jandarma geldi. Önceden dağıtılan bir zarf köy odasına açıldığı zaman içinden bir duvar afişi çıktı. Bu afiş kötü bir baskı makinesinde çiğ renklerle basılmıştı. En üstte 2 çapraz bayrak görünüyordu. Bunların altına toplar, tüfekler çatılmıştı. En aşağıya da büyük harflerle "Seferberlik var, asker olanlar silah başına." Seferberliğin sözleri yazılmıştı. Günün tarihi ve adı, afişte boş bırakılan yere jandarmanın getirdiği emre göre orada dolduruldu. 21 Temmuz 1330, yani 1914. Afişi cami duvarına astılar. Haber köye pek çabuk yayıldı. Köy Edirne-İstanbul arasında bir istasyon köyüydü. Adına Çerkezköy derlerdi ama burada yalnız Türkler otururdu. Balkan Harbi'nden henüz çıkılmıştı. Harp bir yenilgiyle bitmişti. Ancak yeni yeni bir yerleşme ve sağalma havası esmeye başlamıştı. Köyde Balkan Harbi'nde yanan, yıkılan binaların henüz tamirine el atılmıştı. Camiin minaresi hala yıkık duruyordu. Ortada tedavileri tamamlanmamış yaralılar dolaşıyordu. Harp sırasında Anadolu'ya göçebilen göçmenlerin bir kısmı yeni yeni dönüyorlardı. Fakat ne çare ki harp işte gene başlıyor demekti. Taş basması seferberlik emri cami duvarına asıldıktan biraz sonra cami meydanı köy halkıyla doldu. Köylüler tamam olunca imam ellerini açtı. Evvela bir fetih duası okudu. Dua meydanın havasını garip bir şekilde sarıyordu. Ben de ellerimi havaya kaldırdığım zaman kendimi bu duanın ruhumda uyandırdığı tesirlere tamamen kaptırdım. İçimde bir şeylerin süratle değişmekte olduğunu duyar gibiydim. Bu duada tesirli ve muhayyileyi tahrik eden bir şeyler vardı. Çünkü fetihte bir hareket, bir kahramanlık unsuru yaşar. Bu devlet asırlarca bir fetihler devri yaşamıştı. O devirler devletin gençlik ve yayılış devirleriydi. Nice kaleler, nice ülkeler fetholunmuştu. Büyük bir imparatorluk böyle kuruldu. Bu imparatorluğun bir zaman bizim için her şey demek olan hatırası ne de olsa henüz ruhumuzda yaşıyordu. Gerçi şimdi bu imparatorluğun Avrupa sınırları şu köyün kuzey istikametinden ufku çeviren dağların üzerinden geçiyordu. Başlayacak olan harbin neticesi ne olursa olsun bu sınırlara herhalde lehte bir değişiklik getiremezdi. Fakat ne de olsa başlayacak olan bu harbin elbette bir sebebi olsa gerekti. Bir taraftan duayı dinlerken bir taraftan bu harbin açıklanmayan sebebini çözmeye çalışıyordum. Bir aralık hiç olmazsa kapitülasyonlardan kurtuluruz diye ümitlendim. Dipnot: Kapitülasyonlar, Uhud-ı Atika, Osmanlı İmparatorluğu'nu yüzyıllardır bağlayan çok cepheli anlaşmalardı. Fakat sonra içimde daha başka ümitler de belirdi. Ya Çarlık Rusyası yıkılırsa? Öyle ya, niçin olmasın? Hayalimde Kafkaslar, Hazer Denizi öteleri, Altaylar, Altın Dağ'a varan ülkeler canlanmaya başladı. Hem buraları artık biz hep bizim vatanımız saymıyor muyduk? Yoksa yeni bir takım istikametlerde şimdi gene yeni bir fetihler devrimi başlıyordu. Yoksa Büyük Tura'nın doğum çanı artık çalmak üzere miydi? Belki daha bir şeyler düşünecektim ki imam uzun duasını bitirdi. Muhtar hemen kütük defterlerini getirtti. Cami kapısının önüne bir masa koydular. Muhtarla beraber masanın başına geçtik, seferberlik başlıyordu. Erkekler cami duvarının gölgesine çömelmişlerdi. Kadınlar meydanın karşı tarafına sıralanmışlardı. 20 yaşından 45 yaşına kadar herkes askere gidecekti. Bu gidenlerin çoğunun Balkan Harbi'nden dönüşleri üstünden henüz 2 yıl bile geçmemişti. Yaşlıcalarının ise yarı ömürleri Yemen'de, Bağdat'ta, Arnavutluk'ta geçmişti. Adları okunanlar bir yana diziliyorlardı. Künyesi çıkanlar içinde babalar, oğullar, amcalar, dayılar yan yana sıralandıkça kadınlar tarafından gelen mırıltılar dalga dalga artıyordu. Bu mırıltılara sesler, hıçkırıklar karışıyordu. O zaman muhtar bir şey yapmış olmak için ya kocaman şal sarıklı başını sağa sola sallıyor yahut da uzun tütün çubuğunun ucunu ensesinden sokarak arkasını kaşıyordu. Hıçkırıklar artar gibi olunca da masanın başında sağa sola laf yetiştirerek ''Ha oğullarım, ha aslanlarım'' diye hem kendine hem meydana hakim olmaya çalışıyordu. Askere gidecek olanlar ertesi sabah gün aşırken çeşme başındaki ağaçların altında toplandılar. Komşu köy Kızılcapınar tarafından bir davul zurna sesi geliyordu. Az sonra o köyün kafilesi de göründü. En önde köyün imamı geliyordu, bir ata binmişti. Omuzunda kocaman bir de bayrak taşıyordu. Gösterişli kavuğunun altında ak sakalı bütün göğsünü kaplayan iri yapılı heybetli bir adamdı. Hatta buna oralarda dingil imam derlerdi. Eski Yeniçeri ağalarını, sipahi ihtiyarlarını hatırlatan bir hali vardı. Arkasında yeni askerlerin sıraları ilerliyordu. En öne en gençler geçirilmişti. Sonra yaşlar gittikçe artıyordu. En arkada atlı, yaya, köy ihtiyarları geliyordu. Askere gidenlerin torbalarını, dağarcıklarını ya ihtiyar asker babaları yahut da analar, gelinler arkalarına vurmuşlar, kafileyi sarmışlardı. Bu kafile meydana girerken bizim köyün de tertibi tamamlandı. Muhtar atına binerek en öne geçti. O da omuzunda bir bayrak taşıyordu. Ben oraya buraya koşuyor, her sorulan soruya cevap yetiştiriyordum. İki köyün halkı bir araya gelince hareketler, sesler birbirine karıştı. Fakat dingil imam atını ileriye sürüp de ellerini gökyüzüne doğru açarak hakim dalgalı sesiyle bir duaya başlayınca ortalık duruldu. Duadan sonra hepimiz amin diye haykırdık. Kafileler yola düzüldüler. Kazanın bütün köylerinin askerleri Çorlu kaza merkezine yürüyecek ve orada birleşeceklerdi. Bu yol eski yüzyıllarda İstanbul'u Balkanlara, Tuna'ya, Avrupa içerilerine, Ukrayna ve Polonya'ya bağlayan tarihi yolun bir parçasıydı. Eski istila ordularının yolu. Kafileler ilerledikçe sağdan soldan yeni davul zurna sesleri geliyordu. Yeni bayraklar, yeni kafileler görülüyordu. Ovalardan, tepelerden inen yeni yeni kollar birbirlerine katılıyorlardı. Köyler boşalıyordu. Pınarların dereleri doğurması, derelerin çaylara karışması ve çayların nehirleri meydana getirmesi gibi daima üreyerek, daima genişleyerek kol kolu insan dalgaları bir yerlere doğru akıyorlardı. Bu dalgalar acaba hangi denizlere dökülecekti? Yoksa bozkırlarda güneş sularını mı tüketecekti? Doymaz çöller kanlarını emerek onları kurutacak, bitirecek miydi? Yoksa şurada burada bölüne bölüne sazlarda, bataklıklarda eriyip dağılıp gidecek miydiler? Bu bilinemezdi. Fakat bilinen şuydu ki bu hal yüzyıllardan beri hep böyle ola gelmişti. Köyler hep böyle boşalmıştı. Kanlar bir takım sonu gelmeyen yollarda ve bilinmeyen bir takım şeyler için hep böyle çağlayıp coşmuştu. Bu bizim milletimizin kaderiydi. Bugün bu yolculukta da o kaderin yenilmez ve hükmolunmaz kanunu hakimdi. Bugün de bu tüysüz delikanlılarla şu ayaklarından henüz dünkü harplerin tozları silinmemiş insanlar bir takım bilinmeyen istikametlere dağılacak ve belki oralarda kaybolacaklardı. Avrupa'da devletin sınırları gerileye gerileye şu köyün kuzey ufuklarına kadar çekilmişti ama Asya'da henüz bu sınırlar Sina çölüne, Yemen'e, Acem körfezine, Kafkasya'ya kadar uzanıyorlardı. Bu geniş dağınıklık gerçi artık aralarında hiçbir bağıntı olmayan çürük ve gevşemiş bir ülkeler varlığıydı. Ama bu mesafeler daha nice nice milyonları yiyip eritebilirdi. Namazgah yerine kafamda bu birbirini tutmaz çelişmeli duygular içinde vardık. Burası buraların tabii hatta tarihi bir toplantı yeriydi. Hiç kimse söylemeden, hiç kimse emir vermeden, her zaman askerler, göçler, pazar, panayır yerlerine inen yolcular, araba kafileleri hep burada toplanırlardı. Galiba bir büyük çiftliğe ait olan bu subaşı eskiden de orduların kervanlarını konakladığı bir yer olsa gerekti. Çayırlarında atlar, develer istedikleri gibi yayılabilirlerdi. Şimdi artık seyrekleşmiş, azametlerini kaybetmiş gibi görünen ulu ağaçların gölgesinde kim bilir kaç defa otağlar kurulmuştu. Yeniçeriler, sipahiler konaklamıştı yahut da hünkâr veya serdar alayları Tuna'ya, Ukrayna'ya, Alaman içlerine giderlerken buradan süzülüp geçmişlerdi. Katıldığımız kafile çayırlığa gelince her tarafta dövülen davullar, çalınan zurnalar sustu.